Ayrım 2.
Her vuruşta benim canım yanıyormuş gibi titriyorum ve gerçekten canım yanıyor. Felç olmuş gibiyim. Yukarı kalkmış kollarımla kulaklarımı örtmeye çalışıyorum. Yanımdaki kız kolunu benim koluma yasladı. Kimi dövdüklerini görmüyoruz. Sadece etle kemiğin etle kemiğe çarpmasından çıkan sesleri duyuyoruz. Bir de bağırmalar. Dövülenden değil, dövenden çıkan sesler. Kadınların üzerine aramadılar. Herhalde bizden bir saldırı veya saklanmış bir bıçak ummadılar. Kendi kendini tayin eden kaptanın emirleri bitmemişti daha. Herkes kimliğini koridora atsın. Üzerinde Siyonist malı bulunanlar çıkarsın. Ben kimliğimi fırlattım ama Siyonist malından ne kastedilmiş olabilirdi? Biz İsrail'den gelmiyorduk. Yanımda portakal da yoktu. Son günlerde üzerinde Made in Israel etiketi bulunan bir eşya gördüğümü veya satın aldığımı da hatırlamıyorum. Ne diye şimdi durup dururken üzerindeki eşyaların ne malı olduğunu bilmem gereksin? Hem İsrail'e ait demek istiyorsa niçin İsrail malı demiyordu? Yoksa dünyanın herhangi bir yerinde Yahudiler tarafından imal edilen veya satılan şeyleri mi kastediyordu? Yeni bir emir için fazla beklemedik. El çantaları toplanmak üzere hazır tutulacaktı. Pas kırmızısı deri çantamı kucağıma koydum. Ne derlerse yapmalı. Önümdeki filede duran gazeteye, bloknota ve tükenmez kaleme bir göz attım ve bunların çantamla ilgili olmadığına karar verdim. Bu emre %100 uymadım. İlk kez bu karmakarışık ve yeni bir düzen getiren dakikalar içinde ilk kez minicik bir direnme isteğine kapıldım. Eğer beni azarlayacak veya dövecek olurlarsa aptal aptal bakmaktan başka bir şey yapamayacağımı da iyi biliyordum. Fakat 3 saatlik uçak yolculuğu için hazırladığım şeyleri yanımda alıkoymak isteği baskın çıktı. Girmeye hazırlandığım bu ilk küçük riziko hevesi bir an için korkudan üstün geldi. Önce kükreyen bir ses. "We don't want your money, lady. We don't need your jewels. Keep it, keep it." İki kadından daha kısa boylusu bir eliyle bombayı kavramıştı. Öteki eliyle çantamı aldı. Bakışlarını üzerimde hissettim. "Sen de mi buradasın?" der gibi. Uçağa binerken uçak personelinin "Hoş geldiniz" selamı gibi hiç de kötü niyetli görünmeyen bir bakıştı bu. Bombanın altından dışarı çekilmiş emniyet ipi sallanıyordu. Hiç konuşmadan öteki sıraya geçti ve yüklenmeye devam etti. Onu tanıyorum diye düşündüm. Bu kadına benzeyen birini tanıyorum. Kaptan Yezid mikrofondan konuşmayı sürdürüyordu. Ellerimizi havada tutmaya devam etmeliydik ama önümüzdeki koltukların arkasına da dayayabilirdik. Bunun tercüme edilmesinden sonra emreden ses sustu. Kollarımı hemen öne yaslamaya istedim ama tek emirle öyle bir taşlaşmışlardı ki uyuşukluklarını yenip kıpırdamak için sanki direndiler. Parmaklarımı kuvvetle açıp kapadım, kanımın yeniden dolaşmaya başladığını, hafiflemeye yüz tutan bir ağrı gibi kollarımdan vücuduma ve başıma çıktığını hissettim. Bu baskının etaplar halinde düzenle yürütülmesi beni öyle sersemletmişti ki, niçin sorusunu sormayı ertelemek veya yeni bir olayla karşılaşıp bırakmak zorunda kalıyordum. Bütün olup bitenler bir rüyada gibi öyle gerçek dışıydı ki adeta kabusa dönüşmüştü. Fakat bu gerçek dışılık büyük bir özenle uygulanıyordu. Bizi soymalarına, ürkütmelerine, dirençsiz bırakmalarına, tıpkı bir uçağın zorunlu iniş talimatları mantığına benzer bir düzen ve mantık hakimdi. Çaresizlikten çok bir şaşkınlık içinde gözlerime ve duygularıma terk edilmiştim. Her şey hem çok çabuk hem çok yavaş olup bitmişti. Ancak yavaş yavaş bütün bu olanları betimleyecek bir kavram billurlaştı kafamda. Uçak kaçırma. Burada yapılan gerçek bir uçak kaçırma. Ve bu adamlar da, yani bunlar da demek ki uçak kaçıran korsanlardı. Midemde bir gurultu. Elimi karnıma koymak istedim. Bir şey yemeli. Midem kafama artık soru sormayı bırakması sinyalini veriyor. Kafam aptallaşmış. Tabancalar, bombalar ve emirlerle esir alındığının dışında bir şey düşünemiyor. Kafam başka bir şey bilmiyor. Ne derlerse yapmalı. Bu dört silahlının kim olduğunu, ne istediğini, özellikle bizden ne istediklerini bilen kimse yok. Esmer tenli oluşlarından ve Siyonist mallarını toplamalarından Arap oldukları sonucu çıkıyor. Belki de Filistinli. Yezid ismi de bunu gösteriyor. Fakat bu dört kişinin tatilcilerle dolu bir Lufthansa uçağından istediği ne olabilir ki? Korku taksit taksit geliyordu. İlk dakikalarda veya ilk çeyrek dakika içinde yıldırım gibi ardından gittikçe kabararak ve peş peşe midelere ve kafalara vuran bu sorularla birlikte geliyordu. Ve hemen önüme bir sonuç sundu. Sıcacık, bir güvenlik sunan bir düşünce. Ölüm. Son. Fasten seat belt. Havadaki küçük boşluklara her düşüşte hemen kemerleri bağlama sinyali verilir. Ama şimdi dosdoğru ölüme uçtuğumuz halde sinyal yanmıyor. Bana ölümü düşündüren atışa hazır silahlar, jimnastik dersindeymişiz gibi çaresiz uzanmış ellerimiz ve bu felçleşmiş durumlarımız değildi. Fasten seat belt. Alay eder gibi. Öleceğiz ve kemerlerimiz bile bağlı değil. Öleceğimiz düşüncesi ilk aklıma geldiğinde beni irkiltmedi. Birkaç dakika sürer, sonra her şey biter. Ölümden değil de kemerlerimiz bağlanmamış olarak düşmekten korkuyordum. Ölürsem ne olur düşüncesine sığındım. Sonra ne olacak? Sadece ölmüş olacağım. Ve bir sürü yanlış yazdım. Stefan'a bile bir türlü güle güle diyemedim. Yazacağım mektubu gereğinden çok erteleyip durdum. Daha yolculuğa çıkmadan önce bana artık umut bağlama diyebilirdim. Arkamda sadece bir karmaşa bırakacağım. Aman hepsi aynı kapıya çıkar. Ben ölünce o ağlar mı? Mektubu almış olsaydı ağlayacak mıydı? Ağlamazdı. Ya Rainer, o ağlar mı? Bu değişik dostların ikisi de ağlar. Her biri başka türlü. Nasıl olurlar acaba? Annemi, babamı, iş arkadaşlarımı, kız arkadaşlarımı düşünmüyorum. Stephen ile Rainer sanki ilk ve son defa benim yüzümden dövüşürmüşçesine ağlama yarışına çıkıyorlar. Yanlarında olmak isterdim. Rainer siyahlar giymiş, aynanın karşısında tıraş oluyor. Ben gömülürken acaba hangi tıraş losyonu sürer? Kendimi aynada onun omuzları üstünden bakarken görüyorum. Ayna buğulanıyor. Böylece benim için yas tutanları hayal edip sevinerek kendimi oyalıyorum. Hayır, daha kendimi koy vermiş değilim. Aksine gömülme törenimi düşünmek beni canlı tutuyor. Mezarlık güneş içindedir. Ben küreyi sımsıkı tutmuş bırakmıyorum. Ondan başka kürek yok. Tören birbirine giriyor, yarıda kalıyor ve herkes kahkahalar atarak kapıya koşuyor ve arabasına atlayıp gidiyor. Öldüğümü söyleyebilirim. Bu 5 gün içinde birkaç kere öldüm dersem bu bir abartma olmaz. Fakat vücudun gördüğü zarar konusunda fırtına kopartmak aşırıya gitmek olabilir. Size yapılan işkence sonucu vücudunuz ne gibi bir zarar gördü? Bu soru için formda 2 satır ayrılmış. Bana bir şey yapıldı mı? Ne zarar gördüm? Memur beyzadeler bürokratlık taslamak istemediklerinde bu kez de bu tür sözcükleri el atıyorlar. Ağrıyan kollar havada, kemerler bağlanmamış, çantasız, sırtta tek bir gömlek, sağ tarafımda storu kapatılmamış bir pencere, hayır, tabut penceresi değil, sol tarafım açık, yalnız değilim, kolum yanımda oturan kızın koluna değiyor, 17-18 yaşlarında bir kız. Konuşma yasağını bozup yavaşça ismini sormayı göze alamadım, ne derlerse yapmalı. Benden fazla içini çekiyor, benden fazla titriyor. Benden daha genç. Sarışın ve güzel. Hakkında hiçbir şey bilmiyorum fakat kavraması benden geç olacak gibi göründü bana ve birden aklıma geldi. Kesin benden önce çıldırır. Sakın oynatayım deme. Şahsen sana yönelik bir olay değil bu. Sakin ol. Ne derlerse yap. Bu insanlar için sen sıradan bir nesnesin. Yaşama şansın ancak şöyle olur. Mümkün olduğu kadar soğukkanlı kal. Sanki çoktan ölmüş gibi davran. Bütün kötülüklerden kurtulmuş gibi. Artık sana hiç kimse bir şey yapamazmış gibi. Uyu ya da gözlem yap. Sen bir araştırmacısın, öyle kal. Bütün bunların zooloji ile bir ilgisi yok. Gene de bir deney sayılır. Ne derlerse yap. Her şeyi gözle ve belleğini depola, gördüklerini, duyduklarını, sinir hücrelerinde hissettiklerini, her şeyi. Mantığını kullan, uçağın gövdesi içinde yatıştırıcı formüllerle baş başa dimdik duran koltuklar arasına sıkıştırılmış bir gözlemci sabrıyla. Ne derlerse yapmalı. Mantığım bana rahat vermiyor. En azından nereye gittiğimizi bilmek istiyorum. Pencereler örtülü. Denizin üzerinde miyiz? Alplerin üzerinde miyiz? Alman toprakları üzerinde mi uçuyoruz? Yoksa çoktan güneye, doğuya veya başka herhangi bir başka yöne mi saptık? En küçük bir işaret bile yok. Avrupa semalarının hava sahası içinde herhangi bir yer. Atmosfere hapsedilmiş ve unutulmuş, hedefsiz ve önemsiz, dünyadan kopmuş, geniş olduğu kadar dar gelen bir rokete sıkışmış ve sadece depodaki benzine bağlı olarak saatte 900 kilometre hızla bilinmeyen bir yöne doğru uçup duruyoruz. Mantığım havada asılı kalmak işte budur diyor. En güvensiz ortamda esir edilmiş, tutunacak bir yer, basacak bir dal, duracak bir kapı bulamadan kaçmanın söz konusu olamayacağı bir halde ve ayağımızın altında ölçüsüz bir derinlik. Uçuyoruz. Çıkış. Kapı öyle yakın ki. Paraşütle atlamalar için çıkış. Ne derlerse yapmalı. Ya hepimiz kurtuluruz ya da hiçbirimiz. Dost, düşman. Hepimiz biriz. Uçağın düşmesini istemiyorsak bizi kaçıranlara saygılı davranmalıyız. Onlar da bize. Eli bombalı gençler ve kızlar özellikle dikkatli olmalı diyor mantık. Silahlarını burada, yukarıda asla kullanamazlar. Buna rağmen gözümün önüne getiriyorum. Uçağın gövdesine bir delik, bir kurşun deliği, bir bomba deliği, buz gibi oksijenden yoksun bir hava içeri giriyor. Uçak yalparıyor. Düşerken hava akımından parçalanarak veya denize çarparak ya da aptal bir kayaya toslayarak öleceğiz. Deliği görüyorum. Hava akımını hissediyorum. Kemerlerimi bağlamadan düşüyorum. Tepe üstü ve sonra son. Düşerken bir teselli. Silahlar gerçekten anlamsız. Çok tehlikeli. Havada kaldığımız sürece bir şey olmaz. Ne derlerse yapmalı. Ne derlerse yapmalı. Kollarım öyle ağrıyor ki sadece kendimi ve vücudumu düşünüyorum artık. Ve mantıklı sözleri unutuyorum yeniden. Gittikçe ağırlaşan ellerime kan gitmiyor. Ara sıra parmaklarımı geriyorum ve sonra ellerimi yumruk yapıyorum. Tekrar açıyorum. Böylece kanın dolaşmasını sağlamaya çalışıyorum. Kollarım artık karıncalanmıyor. Ölü gibi, kas katı. Onların ağırlığını taşıyamayacak haldeyim. 2-3 metre ötemde bizi kaçıran kızlardan biri dikkat kesilmiş bekliyor. Kolunu biraz indirmeye kalkanı hemen azarlıyor. Hands up! Put your hands up. Havaya kalkmış boş ve güçsüz kollar düzgün sıralar halinde arka arkaya dizilmiş insanlar bu görüntüye alışmış artık. Gövdelerimizle askeri bir disiplin görüntüsü yaratmışız ya da disiplinsizlik. Yenilmiş, esir düşmüş, yaralı askerlerin uygun adım değilse de toplu düzende sarsak ilerleyişindeki disiplinsizlik. Esirdik ama arada ne büyük fark vardı. Biz oturuyorduk. Ve kımıldamamıza izin yoktu. Biz ateş etmemiş, hücum etmemiştik. Bombalı gecelerden, esaretten, savaştan başka her şey aklımıza gelmişti. Elimizde çekimiz, bir seyahat bürosuna uğrayıp Mallorca'ya uçmuştuk. Sessizlik, güneş ve değişiklik istiyorduk. Ve şimdi santimle ölçülecek derecede dar bir yere tıkılıp kaldık. Koltukların arkalıkları arasındaki uzaklık olsa olsa 80 santimdir. Oturduğumuz yerde yanımızdakilerle aramızda milimetrelik mesafe var. Bacakların rahatlığı söz konusu değil. Ayaklarımız bir kutu içinde gibi. Ayak bileklerimi birleştirip biraz dışa döndüreyim dedim. Kıpırdatacak yer bulamadım. Ayaklarımı yukarıda çekemiyorum. Altıma almak veya başka bir poz vermek olanaksız. İyice ağırlaştılar artık. Kollarımı iyice yukarı doğru gelince ağrısı bir an için geçiyor, tavana dokunuyorum, havalandırma deliklerine elimi değdiriyorum, çağrı ziline değmemeye dikkat ederek ışık düğmesini tutuyorum. Hücremin ölçümü çok kolay, sol yanı açık, iki kişiyle sınırları çizilmiş, sonra orta koridor ve aynı hizada üç kişi daha. Öteki duvara kadar toplam 6 yolcu 4 metrelik bir genişlikte. Öylece oturmuşuz ve yalnızca bir saat süren bir esaretten sonra ufak bir rahatlamadan başka bir beklentimiz yok. Her hareketimiz, her duygumuz bizi esir alanlara bağlıydı. Acılarımızı, duygularımızı hep onlar belirliyordu. Ne derlerse yapmalı. Bir şey yapamazdım, hiçbir şeyi değiştiremezdim. Sadece mantıklı düşüncelerim vardı. Hostes olmadığıma seviniyordum. Bizi kaçıranları etkilemeye çalışmak zorunda olan pilotların sorumluluğunu taşımadığıma şükrediyordum. Benim ne bir görevim vardı, ne bir hakkım, ne de bir oyun. Ben sadece istediğimi düşünür ve dileyebilirdim. Son derecede önemsiz şeyler. Deney kutusu içinde fare dört dönüyor. Kafese yeni kondu. Tahta metal ve cam arasında sıkışıp kaldı. Camın arkasında da kameranın gözü. Kutunun her yanını kokluyor, sokulup yokluyor. Farenin bu daracık yere alışması için saatler geçmesi gerekti. Kapısındaki mandalı keşfetmesi için bir o kadar daha. Belirli bir mandala dokununca içerideki çanağa yiyecek düşeceğini öğrenmesi ne kadar sürerdi. Ve sonra bu buluşunu belli zamanlarda tekrarlamasını, mandala dokunmakla düzenli yemek yiyebileceğini öğrenmesi ne kadar sürerdi? Bu kutuya ne kadar zamanda alışabilirdi? Fareyi birinci sömestirdeki biyoloji dersinde gördüğümüz filmdeki gibi aynen siyah beyaz olarak gözümün önüne getirebiliyorum. Uçağın ortalarında bana çok yakın bir yerde iki genç kadından biri nöbet tutuyordu. Biri köpek uyanıklığıyla bakan iri siyah gözleriyle orada dikilmiş, tehdit edercesine yukarı kaldırdığı ve bir sağ eline bir sol eline geçirdiği el bombasıyla her an mücadeleye hazır. Siyah saçları omuzlarını örtüyor. Boylu ve iri yapılı, ne yapacağı belli olmayan bir tip. Suratı üzgün gibi. Bütün dikkatli görünüşüne karşın yüzü asık değil. Gene de bizden ne istediklerini bu yüze bakarak çıkarmama imkan yoktu. Onu uzun süre gözleyince yüz çizgilerinde nefret olmadığını fark ettim. Genç yüzünde çıkık elmacık kemikleri göze çarpıyordu. Arkadaşı gibi benden birkaç yaş küçük gösteriyordu. 20 yaşlarında. İkinci adam en ön kısımda elinde bir tabancayla dikilmişti. Ötekilerden daha az heyecanlı görünüyordu. Daha az bağırıyordu. Adeta mahcup gibiydi. Şimşek mavisi gözleri, siyah saçları ve açık yeşil kostümü içinde korsanlardan çok şık bir erkek olarak göze çarpıyordu. Her saf kızın beğenebileceği tipti. Benim de hoşlandığım yakışıklı biri. Fakat ona baktıkça davranışındaki bilmişlik gözüme çarpmaya başladı. Bir film yıldızının tehlikeli mükemmelliği ve kusursuz görünüşü. Bir insanın sanki dayanılmazlığını belirtmek istercesine gömleğinin önünü ancak göğsündeki kılları hissettirecek kadar açması, onun hepsinden daha tehlikeli ve daha soğukkanlı olduğunu kanıtlıyordu. Aralarında birbirlerini numaralarla çağırıyorlardı. Number 16, go there. Number 31, wait. Bu onların emirli konuşmalarına uygundu ama giderek daha çok sinirime dokunmaya başlamıştı. İsimlerini kullanmamalarını sadece korsanlık kurallarıyla açıklamak olmazdı. Kendilerine takma isimler bulabilirlerdi ya da birden dörde kadar numaraları kullanabilirlerdi. Fakat onlar bir anlamı olmayan 16, 22, 28 ve 31 gibi sayıları seçmişlerdi. Bunlar ne biçim insanlar böyle isimlerinden vazgeçmişler? Bağlı oldukları uzak bir organın parçaları mı? Yoksa bizim geleceğimiz bu dört korsanın iyi niyetine veya karanlık emellerine değil de bu 16'yı, 22'yi, 28'i, 31'i bizim üzerimize salan arka plandaki çok başka kimselerin elinde mi kaldı? Bir süre bizi kaçıranların bir miktar paradan, birkaç milyon mark veya dolardan başka bir istekleri olmadığını ummuştum. Hadi artık bir an önce bizi yere indirin. Ve birinden milyonları toplayın da bizi de serbest bırakın artık. Paraları afiyetle yiyin. Çok gençsiniz. Bir şeyler başardınız. Hadi çekin gidin. Ve milyonlarınızı har vurup harman savurun. En iyi dileklerim onlarla olsun. Yeter ki akla ilk gelecek şeyi düşünmek zorunda kalmayayım. Filistinlilerin baskını. Fakat bu sayı işi canımı sıkıyordu. Bunun ardında politik bir anlamdan başka bir şey olamazdı. Siyonist malı bulunup bulunmadığı sorusu ile çakışıyordu. Politik bir olaya bulaşmış olduğumuz duygusundan kurtulmam giderek güçleşiyordu. Önden pilot kabininden veya birinci mevkiden ara sıra elebaşının cırlak sesi geliyordu. Belki bizim kaptana hedefi gösteriyor veya havaalanı görevlileriyle uçağın çizeceği rota, istekler ve iniş için pazarlık ediyordu. Hiç değilse bu deli deli bakan carcar adamın yüzünü görmediğime seviniyordum. Her şeye uzaktan ve soğukkanlılığımı kaybetmeden bakma niyetim birkaç saniye sürdü. Gözlemlerimin gerçek olduğuna kendimi inandırmak istemiyordum. Dört genç insan 80 ya da 90 yolcuyu hazır olda tutuyordu. Bize gelince biz de birkaç dakika içinde bize dayatılan kurallara uyuvermiştik. Ne derlerse yapmalı. Bizi pasifize etmişlerdi. Hareket yok, konuşma yok, ellerimiz havada, teslim olmuştuk. Çocukları ailelerinden ayırdıkları zaman bile karşı koyan olmamıştı. Hangi hayvan olsa direnir, ısırır, tekmeler, hırlardı. Bizse itaat ediyorduk. Ve kollarımızdaki titremenin artık organların iyice uyuşmuş olmasından mı yoksa korkudan mı kaynaklandığını bile anlayamıyorduk. Ne derlerse yapmalı. Zaten başka çaremiz var mı? Silah olabilecek ne varsa topladılar. Şu dördünün kafasına indirebileceğimiz bir el çantası bile bırakmadılar. Şimdi Sadece kanı çekilmiş, işe yaramaz bir halde havada tuttuğumuz ellerimiz ve yumruklarımız var. Fakat bizi kaçıran bu adamlar hala bize sanki isyana hazırlanıyormuşuz veya içimizde sakladığımız bir güçle birbirlerinin adını bile bilmeyen bu insanlara saldırmak için fırsat gözlüyormuşuz gibi bakıyorlardı. Korsanlar bizim ne kadar zayıf ve iradesiz olduğumuzu bilmiyorlardı. Televizyon ekranlarının korsan denen bu korkunç starlarını birdenbire sesleri, mimikleri, davranışları ve aksesuarları ile burnumuzun dibinde yanı başımızda görmenin şoku ile nasıl bir felç olduğumuzdan haberleri yoktu. Gördüklerimde sadece çerçeve eksikti, ekran kutusu, daha aydınlık bir görüntü ve açıp kapama düğmesi. Görüntüler gittikçe büyüyordu. Normal boy, büyük plan, stereo ve bizi rahatlatacak ne bir kesim, ne bir dinlenme noktası. Biz ne figürandık ne seyirci. Bir yönetmen tarafından idare edilmeyen bu olayda rolümüzün ne olduğunu da bilmiyorduk. Hiç kimsenin terörle bir ilgisi yoktu. Kimse Filistinlilerin meselesine bulaşmak niyetinde değildi. Ben de tehlikeden kaçıyordum ve gözlerimi yumdum. Gelecek hafta yapılacak işleri düşünerek oyalanmalı. Pazartesi günü yeni deney programı başlayacak. Zararlı kelebeklerin ses ötesi duyarlılıklarını araştırmayı sürdüreceğiz. Yarasalarla pervanelerin ses ötesi savaşlarına katılacağız. Ormanlarda yaşayan zararlı bir kelebek türünün kanatlarını çarparak işitme ve ses organlarını nasıl açıp kapadığını araştıracağız. Profesör, yıllardır orman zararlarını yapay yarasalar ve ses ötesi hoparlörlerle yok etmek için verdiği savaşı pazartesinden itibaren yeniden başlatacak. Ve şimdi bütün iş Bayan Blonder'da. Bacaklarına tutturulan duvak gibi ince bir kumaştan yapılan zapay zarı öyle bir biçimde titreştirmeli ki laboratuvardaki yaratıklara gerçek yüksek frekansla bir dalga ulaşabilsin. Tübingen'deki herkes gibi biz de hırslıyız. Pazartesiye yeniden, pazartesiye yeniden, pazartesi her şey bitmiş olacak. Uyumalı, her şey geçinceye kadar uyumalı. Olanı görmemeli, unutmalı, başka şeyler düşünmeli, dalmalı. Rainer'a sığınıyorum. Her zaman ona çok dar gelen bürosuna. Halbuki şimdi gözüme ne kadar da büyük gözüküyor. Arkasından yavaşça sokuluyorum. Ellerimle gözlüklerinin üzerini örtmek istiyorum. O ise çok uzaklarda. Saatine bakıyor. Gözlerimi açıyorum. 3:15 geçiyor. İleride yeşil elbiseli, yakışıklı, tabancayı sağ elinden sol eline geçiriyor. Kapat gözlerini. Rainer projeleri yana itmiyor. Gözlerini pencereye dikiyor. Beni görüyor. Beni uçakta bir içki yudumlayarak kendisine doğru uçarken hayal ediyor. Benim uçaktan biraz korkmuş olabileceğimi tahmin ediyor. Başka şey aklına gelmiyor. Kalbinin üzerinde parmaklarını oynatıyor. Ceketinin iç cebinde taşıdığı telgraf hışırdıyor. Perşembe saat 18:15. İstasyonda yalnızca seni bekliyorum. Andrea. 3 saatten fazla vakit var. Onu Frankfurt'a çağırmadım. İnsan kaynayan o devasa yerde karşılanmak istemedim. 2 saat trenle yavaş yavaş Stuttgart'a gitmek daha iyiydi. Yalnızca seni bekliyorum demekle karar verilmiş oldu onun içinde. Zira onu 2 hafta önce kendisi ile bir başkası arasında kesin karara varmak koşulu ile yalnız bırakıp ayrılmıştım. Olay yerinde hangi sebeple bulunuyordunuz? Eğer bu formu doldurursam bu soruya gerçeğe uygun olarak şöyle bir karşılık vermem gerekirdi. Stephen E. ve Rainer M. isimli beylerle haftalardır süren bir karışıklık yüzünden sonunda yalnız başıma tatil yapma kararı aldığım için. İkisinden de uzakta 2 hafta dinlenmek istediğim için. Selamsız sabahsız birini bırakıp ötekine gitmek istemediğim için.